Ayrım 12, Kanun Dışında, Cengiz Erdinç, Murat Toklucu. Sayfa 102. Ekrem König, Büyük Suçların Adamı. Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ölümünden sonra Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü iktidarının ilk ayları, nüfuzlu kişilerin adının karıştığı yolsuzluk ve usulsüzlük haberlerinin ard arda patladığı çalkantılı bir dönem olmuştu. Yolsuzlukların alışılmadık biçimde ifşa olmasının arkasında Kasım 1937'den beri başbakanlık görevini sürdüren Celal Bayar ile yeni Cumhurbaşkanı İnönü arasındaki çekişmenin olduğu öne sürülüyordu. Bayar hükümetinin istifasıyla sonuçlanacak süreçte ortaya çıkan skandallardan biri de gazetelere 8 Ocak 1939'da yansıyan o zamana dek benzeri görülmemiş sahtekarlık girişimiydi. Türkiye Cumhuriyeti adına sahte belgelerle Kanada'dan Grumman modeli 40 bombardıman savaş uçağı sipariş edilmiş ve İspanya iç savaşına gönderilmek istenmişti. İspanya'da bir grup faşist generalin 17 Temmuz 1936'da Cumhuriyetçi hükümete karşı giriştiği askeri ayaklanmayla birlikte 3 yıl sürecek ve 350 bin kişinin hayatına mal olacak İspanya iç savaşı başlamıştı. İç savaşın ilk haftalarında milliyetçiler diye adlandırılan isyancı askerler, Nazi Almanyası ve faşist İtalya'dan cumhuriyetçiler diye bilinen meşru hükümet ise ABD, İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği'nden yardım istemişti. İç savaş bu şekilde çok uluslu nitelik kazanma eğilimi gösterince 1937 yılında toplanan uluslararası bir komisyon silah ambargosu konulmasına karar verdi. Bunun üzerine savaşın iki tarafı da silahları uluslararası kaçakçılık şebekelerinden temin etmeye başladı. Türkiye adına Kanada'ya sipariş ettiği uçakları İspanya'ya göndermek isteyen kişi 1891 doğumlu Ekrem König'di. Dönemin Savunma Bakanı Kazım Özalp'ın imzasını, Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarının antetli kağıt ve mühürlerini taklit ederek uçak siparişi veren König, 1. Dünya Savaşı'nda Alman istihbaratçılarla çalışan eski bir Osmanlı subayıydı. Almanca'da kral anlamına gelen König lakabını da bu dönemde almıştı. Gerçek ismi Ekrem Hamdi Bakan olmasına rağmen Ekrem König diye tanınıyordu. Ekrem König'in adı 1928'de kamuoyunda Yavuz Hırsız olarak bilinen ve Yüce Divan'da görülen yolsuzluk davasında da duyulmuştu. Davanın konusu eski Bahriye Bakanı İhsan Bey'in, yani Er Yavuz, Yavuz zırhlısının onarımında yolsuzluk yaptığı iddiasıydı. Yüce Divan'ın Cumhuriyet dönemindeki ilk mahkumiyet kararını verdiği, İhsan Bey'in görevi kötüye kullanma ve rüşvet alma girişimi suçlarından 2 yıl hapis cezası aldığı Yavuz Havuz davasında König tanık olarak ortaya çıkmış, yaptığı ihbarlar ve verdiği ifadeyle mahkumiyet kararında etkili olmuştu. İhsan Bey'in Yüce Divan'a sevkini dönemin başbakanı İsmet İnönü istemişti. İddialara göre İnönü'ye yakın bir isim olan Ekrem König, İhsan Bey ve yargılanan diğer kişilerin ceza alması için kilit bir rol üstlenmişti. Birkaç yabancı dil bilen ve 1930'lu yıllarda Lufthansa'nın da aralarında olduğu birçok Alman firmasının Türkiye temsilcisi olan König'in istihbaratçı olduğu söylentileri de vardı. Gazeteci Sadun Tanju König'i şöyle anlatır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında her yere giriş çıkışı, yığınla önemli dostu bulunuşu, Avrupa ile Ankara arasında mekik dokuyuşu, herkeste onun gizli ve önemli bir takım yüksek hizmetler yaptığı intibaını uyandırırdı. Üst tabaka yöneticilerle senli benli görüşür, bazı hükümet üyelerinin evlerinde misafir kalırdı. Adam öyle sevimli, girgin, iş bilir davranır, güzel sanatlardan, antikacılıktan, mimari ve dekorasyondan öyle anlar görünürdü ki, zengin çevrelerde sadece bu yönüyle müthiş bir süksesi vardı. Dipnot: Sadun Tanju, Dolu Dizgin, Milliyetin Kurucusu Ali Naci Karacan, Bir Gazetecinin Hayatı, İstanbul İş Bankası Kültür Yayınları 2011, sayfa 120 ile 121. Yine Sadun Tanju'nun aktardığına göre König Beyoğlu sinemalarından birinin önünde bir cikletçi çocuğa tokat atmış, çocuğun haline acıyan ve tepki gösteren bir İngiliz kadını Türklüğe hakaret etti diye karakollarda süründürmüştür. Ekrem König 1937 yılında sahte belgelerle uçakları sipariş ettikten sonra Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Agah Aksel'in imzasını ve bakanlığın antetli kağıdını taklit ederek Kanada Başbakanı'na bir de mektup yazmıştı. Bununla da kalmamıştı König. Uçak fabrikasının siparişi teyit için gönderdiği yazıyı Dışişleri Bakanlığı protokol dairesinde çalışan memur Ruhi Bozcalı'ya rüşvet vererek ele geçirip yine Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları adına düzenlediği sahte belgelerle yanıtlamıştı. Siparişi Türkiye'nin vermediği uçak yüklü gemi yola çıktıktan birkaç gün sonra ancak anlaşılmış ve uçakların İspanya'ya ulaşması son anda önlenmişti. Olay gazetelere 1939'un Ocak ayında yansıdı. Tan, Yeni Sabah ve Akşam gazeteleri 8 Ocak 1939'da uçakların Franco liderliğindeki milliyetçilere satılacağını yazarken Cumhuriyet gazetesi uçakların cumhuriyetçilere gönderilmek istendiğini yazıyordu. Dipnot: Silah kaçakçılığı işinin iç yüzü. Tan 18 2. Kanun 1939. Mühim bir sahtekarlık işi meydana çıkarıldı. Akşam 8 2. Kanun 1939. Büyük bir kaçakçılık hadisesi. Yeni Sabah 8 Kanunu Sani 1939. Büyük bir sahtekarlığın tahkikatı ilerliyor. Cumhuriyet 8 2. Kanun 1939. Konunun basında çıkmasının ardından Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşan Dışişleri Bakanı Şükrü Saracoğlu, 1938'in Haziran ayının ilk günlerinde milliyetçilerin Türkiye temsilcisi Giulio Palencia'nın Dışişleri Bakanlığı'na uçak yüklü gemilerin Kanada'dan hareket ettiğini söylediğini ve bunların Türkiye'ye ait olup olmadığını sorduğunu açıkladı. 11 Haziran'da da Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Münir Ertegün'ün aynı iddialarla ilgili bakanlığı bilgilendirdiğini aktaran Saracoğlu, olay anlaşılır anlaşılmaz siparişin Türkiye ile ilgisi olmadığının Kanada'ya bildirildiğini, König'le işbirliği yapan dışişleri memuru Ruhi Bozcalı'nın 27 Haziran 1938'de tutuklandığını ve dönemin Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ın daha o zaman CHP parti grubuna konuyla ilgili bilgi verdiğini söyledi. Dipnot: Tayyare kaçakçılığı Cumhuriyet 12. Kanun 1939. Görüldüğü gibi olay aslında gazetelere yansımadan 7 ay önce ortaya çıkmış ve bir kişi tutuklanmıştı. Uçak sahtekarlığı Türkiye'nin en önemli gündem konusu olurken Ekrem König'in sahte sipariş teyit yazısını 18 Ağustos 1937'de Kanada'ya gönderip bir hafta sonra yurt dışına çıktığı anlaşıldı. İkinci eşinden boşandıktan sonra birlikte olmaya başladığı genç sevgilisi Mefkure Hanım da kendisine eşlik ediyordu. Gazetelerde König ve Mefkure Hanım'ın Londra'da ve Hollanda'da olduğuna dair çeşitli haberler çıktıysa da çiftin Fransa'da olduğu tespit edildi ve Türkiye Fransa'dan König'in iadesini istedi. Ancak Fransa'dan gelen yanıtta König'in bulunamadığı yazıyordu. Dipnot: Ekrem König bir Türk kadını ile Londra'da balayı seyahatinde. Tan 9 Şubat 1939. Ekrem König Hollanda'da. Tan 14 Şubat 1939. Tüm bunlar olurken gazeteler König'in eski defterlerini açmaya başlamıştı. Tan gazetesinin yazdığına göre König Bulgaristan'ın Varna kentinde bir kaçakçılık şebekesi kurmuştu ve silah kaçakçılığının yanı sıra uzun yıllardır Türkiye'ye bağlantılı altın ve eroin kaçakçılığı da yapıyordu. Dipnot: König Varna'da büyük bir kaçakçılık şebekesi kurmuş. Tan 15 Şubat 1939. Yeni Sabah gazetesi ise yabancı maden ve silah şirketlerinin Ankara'daki işlerini takip eden König'in bir dönem Beyoğlu'nda kumarhane işlettiğini, adının birkaç yıl önce de sahte senet düzenleme işine karıştığını yazıyordu. Dipnot: Tayyare suistimali. Yeni Sabah 11 Kanunu Sani 1939. Gazeteci Naci Sadullah da 6 yıl önce yaşadığı bir olayı Tan gazetesinde okuyucularına aktardı. Naci Sadullah 1933'ün Eylül ayında Son Posta gazetesine uyuşturucu kaçakçılığını bütün detaylarıyla anlattığı, üretim ve kaçakçılık ilişkilerini isim isim deşifre ettiği bir yazı dizisi hazırlamıştı. Gazetenin yazı işleri müdürü Tahir Bey ise Naci Sadullah'ın yazı dizisinden esinlenerek yazdığı "Her devrin adamı budur" başlıklı yazıda Birinci Dünya Savaşı'nda vagon kaçakçılığı yapan, Yavuz Havuz davasına karışan ve eroin ticaretiyle uğraşan hayali bir portre çizmişti. Yazıda bir Fransız dergisinden kestiği maskeli bir haydut resmini de kullanan Tahir Bey, 3 gün sonra gözaltına alınıp Ankara'ya götürülmüş ve aralarında İçişleri Bakanlığı Müsteşarı ve Jandarma Komutanı'nın da olduğu 5 kişi tarafından sorgulanmıştı. Sorgucular arasında Ekrem König de vardı. "Sorgucular, kimi kastettiniz? Ekrem König'i kastettiğiniz aşikar" diye sertleştiğinde, Tahir Bey o yazıda eroin kaçakçılığından bahsediliyor. "Ekrem König eroin kaçakçısı mı üzerine alınıyor?" diye sormuş ama cevap almak yerine dayak yemişti. İşin ilginci, Fransız dergisinden kesilen haydut resmi de Ekrem König'e tıpatıp benziyordu. Dipnot: maskesi düşen maskeli adam Tan. 13. Kanun 1939, Ekrem König'e dair yeni ifşaat, haber 13. Kanun 1939. Gazetelerde König'le ilgili iddialardan geçilmiyordu. Uçak işine ünlü diplomatlar da milletvekillerinin adının karıştığını birçok gazete yazdı. İktidarın yayın organları dışındaki gazeteler König'in Ankara'daki bazı yüksek makamlar tarafından korunup kollandığı konusunda hemfikirdi. Akşam ve Yeni Sabah gazeteleri sahtekarlığın ortaya çıktığını bilmeyen König'in yolcu gemisiyle İstanbul'a geldiğini, ancak Ankara'daki üst düzey bir yetkiliden arandığına dair bilgi gelince gemiden inmeyip Romanya üzerinden Fransa'ya döndüğünü yazıyordu. Yeni Sabah'ta söz konusu üst düzey yetkilinin bizzat gelip König'e başkası adına düzenlenmiş sahte bir pasaport verdiği ve bu pasaportla kaçmasını sağladığı bilgisi de vardı. Dipnot: mühim bir sahtekarlık işi meydana çıkarıldı. Akşam 8. Kanun 1939. Büyük bir kaçakçılık hadisesi Yeni Sabah. 8 Kanun-ı Sani 1939. Uçak sahtekarlığı davası İspanya İç Savaşı bittikten 3 hafta sonra 21 Nisan 1939'da başladı. İmzası taklit edilen Savunma Bakanı Kazım Özarp, davanın selametle sürdürülmesi için Ocak ayında istifa etmiş, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Agah Aksel görevden alınmıştı. König yurt dışında olduğu için sanık koltuğunda yalnızca Dışişleri Bakanlığı memuru Ruhi Bozcalı oturuyordu. 10 aydır tutuklu olan Bozcalı, "Ekrem Bey öyle nüfuzlu bir adamdı ki karşı koyamayacağım için işi görülsün istedim. İsterse Dışişleri Bakanına, Savunma Bakanına, kimi isterse ona işini gördürürdü. Büyüklerimizin can ciğer arkadaşıydı. Benden bir şey isterse reddetmem mümkün değildi. Ona hizmet etmekle kendimi bilakis güvende hissediyordum. Kanada firmasından bakanlığa çekilmiş telgrafı ona verdim. Başka bir şey yapmadım" dedi ve telgrafı vermesi karşılığında König'den 10 bin lira almak üzere anlaştığını kabul etti. 6 Mayıs 1939'da yapılan son duruşmada Ruhi Bozcalı, Kanada'dan gelen mektubu König'e verdiğinden İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Agah Aksel'in haberdar olduğunu söyledi. Olay gerçekleştiği tarihte Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras İngiltere'deydi ve bakanlığa Şükrü Kaya vekalet ediyordu. Ancak hakim Bozcalı'yı sert bir şekilde azarlayıp susturdu. Duruşma sonunda Bozcalı 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Temyiz Mahkemesi bu kararı bozdu ve tekrar görülen dava sonucu 17 Şubat 1940'da Bozcalı'nın hapis cezası 2 yıla çıktı. Bozcalı yargılanırken 2. Dünya Savaşı başlamış ve olay unutulmuştu ki 1942'de Ekrem König'in Fransa'da yakalandığı haberi geldi. Türkiye'ye gönderilen ve tutuklanan König'in yargılanmasına 20 Temmuz 1943'te başlandı. Savcının iddianamesine göre König, tanesi 36.500 dolar olan 40 uçağı Cumhuriyetçi İspanya hükümetine satarak 175.200 dolar komisyon almıştı. Tarihçi Sinan Kuner Hakkı Öneg'in alacağı komisyonun 500 bin lira olduğunu ve o dönemde İstanbul Tramvay Şirketi'nin 2,5 milyon liraya kamulaştırıldığını yazarak komisyon miktarının ne kadar yüksek olduğuna dikkat çeker. Ekrem König hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Olayın kendisiyle uzaktan yakından ilgisi yoktu ve ismi bu işe alet edilmişti. İddiasına göre bu işin arkasında uluslararası silah ticareti yapan Fuat Baban vardı. König uçak sahtekarlığını babanın istifa eden savunma bakanı Kazım Özalp'le işbirliği halinde gerçekleştirdiğini de söylüyordu. Ancak hakimin iddialarını ispat edip edemeyeceği sorusuna olumsuz yanıt verdi. Dava Fuat Baban ve diğer tanıkların dinlenmesi için ertelendi. 30 Temmuz 1943'teki duruşmada Fuat Baba'nın neler söyleyeceği merak ediliyordu. Fransız Schneider, İngiliz Hodgkins ve Çek Skoda fabrikalarının Türkiye mümessilliğini yapan ve ismi daha sonra Fransa'da bir uyuşturucu kaçakçılığına karışacak olan iş adamı Fuat Baban, Paris'te yaşayan İstanbul doğumlu bir Yahudi ve Polonya'da yaşayan karanlık ilişkileri olan Yunan bir doktorla birlikte İspanya İç Savaşı sırasında Cumhuriyetçilere Fransız ve Belçika menşeli silahlar temin etmişti. Ancak bu faaliyetler uluslararası hukuka aykırı olmakla birlikte Türkiye dışında gelişmişti ve baban kimsenin imzasını taklit etmemiş, silahları da Türkiye adına sipariş etmemişti. Nitekim mahkemede König'in tüm iddialarını reddetti ve sahtekarlık olayının ortaya çıkmasında kendisinin de katkısı olduğunu söyledi. König'in belgeleyemediği iddiaları dışında suçlama bulunmadığı için baban hakkında dava açılmasına gerek görmeyen mahkeme, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Agah Aksel'in dinlenmesi talebini de reddetti. 14 Ağustos 1943'te yapılan son duruşma, mahkeme Ekrem König'e 4 yıl hapis ve 4 yıl kamu hizmetinden men cezası verdi. Mahkeme kararında kendisine çıkar sağlamak için sahte belge düzenleyen König'in bu hareketiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin saygınlığını ve güvenilirliğini zedelediği belirtiliyordu. Yargılama sürecinden ve verilen kısa süreli hapis cezasından anlaşıldığı gibi mahkeme olayı bireysel bir kaçakçılık suçu olarak değerlendirmiş ve derinlemesine araştırılmasına gerek duymamıştı. Üst düzey bazı yetkililer destek olmasa ya da en azından göz yummasa König'in bu suçu işleyemeyeceği açıktı. Ama bazı gazetelerin iddia ettiği gibi Ankara'dan bazı isimlerin olayla ilişkisi var mıydı hiçbir zaman anlaşılamadı. Hem resmi açıklamalarda hem de mahkemede uçakların İspanya hükümetine yani cumhuriyetçilere gönderilmek istendiği vurgulanıyor. König'in bu işi cumhuriyetçilere silah temin eden Moskova bağlantılı silah kaçakçısı ve mafya lideri Leo Kass'la işbirliği halinde gerçekleştirdiği söyleniyordu. İlerleyen yıllarda König'in uçakları cumhuriyetçilere değil, iyi ilişkileri olduğu Naziler vasıtasıyla Franco liderliğindeki milliyetçilere göndermek istediği de iddia edildi. Tarihçi Cemil Koçak uçakların hangi gruba satılmak istendiğini karanlıkta kalan bir soru olduğunu, eğer König bu işi yalnızca siyasi nüfuz sahibi bazı kişilerle ortak maddi menfaat sağlamak için yaptıysa, uçakları milliyetçilere göndermemesi için bir neden bulunmadığını yazar. Koçak'a göre durum böylese Türk hükümetinin silahların cumhuriyetçilere gideceğini sık sık vurgulamasının nedeni Türkiye'nin izlediği dış politikanın bir gereği olabilir. Çünkü Türkiye İspanya İç Savaşı'nda cumhuriyetçi Madrid hükümetini sonuna kadar tanımıştır. Dipnot Cemil Koçak, Türkiye'de Milli Şef Dönemi 1938-1945, İstanbul İletişim Yayınları 2008 sayfa 201. Tarihçi Mete Tunçay ise uçakların resmi açıklamalarda belirtildiği gibi cumhuriyetçilere satılmak istenmesini daha akla yatkın bulmaktadır. Ekrem König'in uçak alım satımına kendine para vurmak için giriştiği açıktır. Ancak onun bu girişiminin bazı yüksek makamlar tarafından korunmuş, en azından hoş görülmüş olması ihtimali de yabana atılamaz. Uçaklar Franco'ya gidecek olsaydı bu bizim sonuna kadar meşru iktidarın yani cumhuriyetçilerin tarafını tutan hükümet politikamıza ters düşerdi. Fakat tersine yapılacak bir katkının gizlice desteklenmiş olabileceği akla gelmektedir. Belirsizliklerden birisi de olayın nasıl ortaya çıktığıdır. Bir iddiaya göre Kanada firması Türkiye'ye ait uçakların Türk limanlarında değil de Marsilya'da teslim alınmak istenmesinden şüphelenmiş ve olay anlaşılmıştır. Bir başka iddiaya göre olay Amerikan Savaş Sanayi İhracat Kontrol Komisyonu'nun bu yüklü siparişten şüphelenip Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden bilgi istemesiyle anlaşılmıştır. Uçakların milliyetçilere gönderilmek istendiğini savunan tarihçi Sinan Kuner Alp ise milliyetçilerin kontrolündeki Kadiz Limanı'na gönderilecek uçakların yanlışlıkla İstanbul'a gönderildiği ve olayın böyle ortaya çıktığı iddiasını aktarır. Cezaevinden çıktıktan sonra yerleştiği Paris'te 1960'ta ölen Ekrem König konuyla ilgili hiç konuşmadığı için çok sayıda soru cevapsız kalmıştır. 12. ayrımın sonu. Sayfa 110.